Merhaba, ben Yusuf. Ninar TR Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Chris Dixon'un Read Write Own kitabı. İnternetin teknik altyapısı, ekonomik teşvikleri ve mülkiyet düzeni üzerine yazılmış, fikir odaklı bir teknoloji kitabıdır. Dixon, internet tarihini 3 dönem üzerinden ele alır. İlk dönemde insanlar ağırlıkla bilgiye erişti, ikinci dönemde sosyal platformlar sayesinde içerik üretti. Üçüncü dönemde ise kullanıcıların dijital varlıklarda ve ağlarda pay sahibi olabileceğini savunur. Kitabın temel amacı, blok zincirin yalnızca kripto para alım satımıyla açıklanamayacağını göstermektir. Yazara göre asıl mesele. Çevrim içi ağların kurallarını kimin belirlediği, oluşan değerin kimde toplandığı ve kullanıcıların katkılarının nasıl karşılık bulduğudur. Dixon, büyük teknoloji platformlarının sağladığı kolaylıkları bütünüyle reddetmez. Ancak bu platformların veri, dağıtım ve gelir üzerindeki yoğun denetiminin rekabeti ve kullanıcı egemenliğini sınırladığını ileri sürer. Kitap, Web3 savunusu olmasının yanında, internetin gelecekte nasıl daha açık, taşınabilir ve katılımcı biçimde örgütlenebileceğine dair bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, internetin 3 dönemi, okumaktan yazmaya ve sahipliğe geçiş. Dixon'un ana çerçevesi, İnterneti okuma, okuma-yazma ve okuma-yazma sahip olma dönemlerine ayırır. Yaklaşık 10'lu döşünlüküdür ile Yikyopansam arasındaki ilk dönem, açık internet protokollerinin bilgiye erişimi yaygınlaştırdığı zamandır. Web siteleri ve bağlantılar, yayıncılık araçlarına sahip olmayan insanlara bile küresel ölçekte bilgiye ulaşma imkanı verdi. İkinci dönemde, sosyal medya ve içerik platformları üretimi kolaylaştırdı. İnsanlar teknik bilgiye ihtiyaç duymadan yazı, video ve görsel paylaşarak geniş kitlelere erişebildi. Fakat Dixon'a göre bu kolaylığın karşılığında kullanıcılar, içeriklerinin dağıtımı ve ekonomik değeri üzerindeki etkilerinin büyük bölümünü platformlara bıraktı. Üçüncü dönem önerisi, kullanımın ve üretimin ötesine geçerek ağların mülkiyetine katılmayı hedefler. Buradaki sahiplik, yalnızca kişisel veriyi indirmek anlamına gelmez. Ağın yönetişimine, ekonomik başarısına ve kurallarına kullanıcıların da ortak olması anlamına gelir. Bu tarihsel şema, teknolojik değişimin tek başına araçlarla ilgili olmadığını gösterir. Her yeni internet mimarisi, kimlerin karar aldığı ve kimlerin kazanç sağladığı sorusunu da yeniden düzenler. İkinci olarak, kurumsal ağların kolaylığı ile açık protokollerin rekabet farkı, kitap, internet üzerindeki ağları açık protokol ağları. Kurumsal ağlar ve blok zincir ağları arasında karşılaştırır. Açık protokoller, ortak teknik kurallarla çalışır. Hiçbir tek şirket bunları kapalı biçimde sahiplenmez. Bu nedenle farklı geliştiriciler aynı altyapı üzerinde izin istemeden ürün üretebilir. Kurumsal ağlar ise kullanıcı deneyimi, güvenlik ve hızlı geliştirme açısından güçlü olabilir. Ancak Dixon, büyüdükçe bu ağların dağıtım kanallarını, kullanıcı ilişkisini ve gelir paylaşımını denetleyen kapı bekçilerine dönüşebileceğini öne sürer. Bir içerik üreticisinin takipçilerine ulaşması, bir uygulamanın müşteriye erişmesi ya da bir işletmenin ödeme alması. Platformun değişen kurallarına bağlı hale gelebilir. Bu durum, özellikle yüksek komisyonlar ve platform bağımlılığı üzerinden değerlendirilir. Dixon'un blok zincire ilgisi, her merkezi hizmetin kötü olduğu iddiasından kaynaklanmaz. Asıl iddia, bazı ağlarda ortak kuralların ve ortak mülkiyetin tek bir şirketin denetimine alternatif oluşturabileceğidir. Bu karşılaştırma, okuru merkeziyetçilik tartışmasını soyut bir özgürlük meselesi olarak değil, pazara giriş, gelir dağılımı ve yenilik kapasitesi bakımından düşünmeye çağırır. Üçüncü olarak, blok zincir, spekülasyon piyasasından ayrı bir ortak bilgisayar modeli Dixon. Kitapta blok zinciri kripto varlık fiyatlarından ayırmaya özellikle çalışır. Bu ayrımı bilgisayar ile kumarhane karşıtlığıyla anlatır. Kumarhane benzetmesi, kısa vadeli fiyat hareketleri, dolandırıcılıklar ve aşırı spekülasyon etrafında oluşan kripto kültürünü ifade eder. Bilgisayar benzetmesi ise blok zincirin daha temel işlevine, yani ortak bir durum kaydını birçok katılımcının doğrulayabildiği yazılım altyapısına işaret eder. Bu ağlarda kayıtların güncellenmesi tek bir kurumun veri tabanına dayanmaz. Doğrulayıcılar ve kurallar aracılığıyla paylaşılan bir sistem işletilir. Dixon'a göre bu yapı, birbirini önceden tanımayan çok sayıda kişinin ortak kurallarla işlem yapmasını mümkün kılabilir. Özellikle internet ölçeğinde çalışan, tek bir aracının kontrolüne girmek istemeyen uygulamalar için önem taşır. Bununla birlikte kitabın savı, blok zincirin otomatik olarak güven, adalet ya da iyi ürün deneyimi yaratacağı değildir. Teknik mimari, kötü tasarlanmış teşvikleri veya zayıf yönetişimi tek başına düzeltemez. FTX gibi büyük kripto şirketlerinin çöküşü de teknoloji ile merkezi, riskli finansal aracıları ayırmanın neden gerekli olduğunu hatırlatır. Kitabın değerli yönü, bu ayrımı tartışmanın merkezine koymasıdır. Dördüncü olarak, tokenler, dijital sahipliği ve erken katkıyı nasıl düzenlemeyi amaçlar. Read Write Own içinde token, blok zincir ağlarının ekonomik ve mülkiyete ilişkin temel aracı olarak sunulur. Dixon'un yaklaşımında token, yalnızca alınıp satılan bir varlık değildir. Bir ağın gelişimine katkı sunan geliştiricilere, içerik üreticilerine, kullanıcı topluluklarına ve diğer katılımcılara pay vermenin programlanabilir yolu olabilir. Böylece ağın ilk dönemindeki emek, yalnızca şirket hissedarlarının değil, daha geniş bir topluluğun da gelecekteki başarısıyla ilişkilendirilebilir. Bu modelin mantığı, yeni ağların başlangıçta yeterli kullanıcıya, içerik üreticisine ve teknik katkıya ihtiyaç duymasına dayanır. Token teşvikleri, bu ilk koordinasyon sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Dixon, tokenları mülkiyet haklarını dijital ortamda daha doğrudan temsil eden araçlar olarak görür, ancak bu düşüncenin ciddi bir tasarım sorunu vardır. Bir tokenin dağıtımı, oy hakkı, kullanım amacı ve alınıp satılabilirliği dikkatle belirlenmezse, uzun vadeli katkı yerine kısa vadeli fiyat beklentisini ödüllendirebilir. Büyük yatırımcıların veya ilk sahiplerin aşırı ağırlık kazanması da eşitlik iddiasını zayıflatabilir. Dolayısıyla kitapta tokenların vaadini anlamak, onları garantili bir çözüm gibi değil, ekonomik davranışı şekillendiren ve sonuçları tasarıma bağlı olan araçlar olarak değerlendirmeyi gerektirir. Son olarak, DAO'lar ve ağ yönetişimi, şirket modeline önerilen alternatif, Dixon, merkeziyetsiz otonom organizasyonları, yani DAO'ları, blok zincir tabanlı ağların kolektif karar alma düzeni olarak ele alır. Bu yapıların amacı, bir platformun kaynak dağıtımı, teknik gelişimi ve bazı kural değişiklikleri gibi meseleleri yalnızca şirket yönetiminin kararına bırakmamaktır. Kitaptaki benzetmeyle DAO'lar, ağın altyapısını geliştiren, anlaşmazlıkları ele alan ve kaynakları tahsis eden yerel yönetimler gibi düşünülebilir. Bu yaklaşımın önemi şuradadır. Bir ağ büyüdüğünde yalnızca yazılım değil, karar alma süreçleri de kritik hale gelir. Kim güncelleme önerebilir? Kim oy kullanabilir? Bütçe nasıl ayrılır? Ve kullanıcı çıkarları nasıl korunur soruları teknik konulardan bağımsız değildir. DAO fikri, bu sorulara daha açık ve katılımcı bir cevap vermeyi hedefler. Yine de zincir üzerinde oy kullanılması, iyi yönetişimin kendiliğinden ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Düşük katılım, teknik konuların karmaşıklığı, büyük token sahiplerinin etkisi ve hızlı karar alma ihtiyacı uygulamada önemli gerilimler yaratır. Dixon'un çerçevesi, bu nedenle klasik şirket biçiminin zorunlu tek seçenek olmadığını göstermesi bakımından anlamlıdır. DAO'lar, internet hizmetlerinin sadece ürün değil, aynı zamanda ortak kurallara ihtiyaç duyan toplumsal ve ekonomik ağlar olduğunu vurgular. Sonuç olarak, Read, Write, Own, internetin geleceğini yalnızca yeni uygulamalar ya da yeni cihazlar üzerinden değil, mülkiyet ve yönetişim üzerinden düşünmek isteyen okurlar için uygundur. Teknoloji yöneticileri, girişimciler, yazılım geliştiricileri, içerik üreticileri ve dijital platformların çalışma mantığını anlamak isteyen genel okurlar kitaptan yararlanabilir. Blok zincire şüpheyle yaklaşanlar için de faydalıdır çünkü Dixon'un savını doğru bulmak zorunda kalmadan, savunucuların merkezi platformlara neden alternatif aradığını açık biçimde görmek mümkündür. Pratik katkısı, token, açık protokol, ağ etkisi ve DAO gibi sıkça karıştırılan kavramları aynı ekonomik çerçevede birleştirmesidir. Entelektüel katkısı ise, internetin ücretsiz görünen hizmetlerin gerçek değeri, dikkat, komisyon ve dağıtım gücü üzerinden nasıl işlediğine odaklanmasıdır. Benzer Web'de kitaplarının bir bölümü yatırım, fiyat tahmini veya teknik ayrıntılara yoğunlaşır. Dixon'un kitabı ise blok zinciri, İnternetin kurumsal yapısını değiştirebilecek bir altyapı olarak konumlandırır ve spekülasyonu bu iddianın merkezinden ayırmaya çalışır. Bu, kitabı daha geniş bir teknoloji tarihi ve platform ekonomisi tartışmasına yerleştirir. Yine de Okuf, kitabın belirgin biçimde iyimser bir blok zincir perspektifi sunduğunu akılda tutmalıdır. Ölçeklenme, kullanıcı deneyimi, düzenleme ve güç yoğunlaşması sorunları çözüme kavuşmuş değildir. Kitabın asıl gücü kesin bir gelecek vaat etmesinden çok. Dijital ağlarda değer ve denetimin kimde olması gerektiği sorusunu sistemli biçimde gündeme getirmesidir. Destek olmak isterseniz, Chris Dixon kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.